Deniz Küstü, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, 5. basım, Kasım 2002. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ekim 2003. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Yaşar Kemal'in İstanbul'u anlatan romanı Deniz Küstü ilk olarak 1978'de yayımlandı. İnsanları, ağaçları, suları, balıkları, otomobilleri, minareleri, kuşlarıyla bütün bir kent dokusu ve bu dokunun çürüyüşü. Çağımızda örnekleri pek bol olmayan güçlü ve soluklu yazarlardan biri. The Gazette, Kanada, Yaşar Kemal'in sanatı küçük kulislerin, klikleşmelerin ve günlük moda akımların dışında çizgisini sürdüre geliyor. Panayit Israti, Maxim Gorki, Jean Giono çapında bir yazar olmanın sağladığı gücün verdiği güvenle. Gerard Mordila, Liberation Fransa. Yaşar Kemal'in dili zengin ve dinamik, çizdiği sahneler çok güçlü. Kurt Blatt, Şaşka Daglebet, İsveç. 1. Kahvenin kabaca yontulmuş kapısı sert bir tekmeyle ardına kadar açıldı, içeriye elinde bir toplu tabanca tutan Zeynel'den önce tozla toprakla birlikte dışarıda denizi kudurtan lodos girdi. Zeynel önce kapıda bir an ikirciklendi, sonra ağır, temkinli, eşikte durup yolu kesti, tabancasını ihsana doğru çevirdi, üst üste ateş etmeye başladı. Kahvedekiler bir an öylece dondular kaldılar. İhsan, "Yandım anam!" diye keskin bağırdı. İkinci yandım sesi çok usul çıktı, duyulur duyulmaz. Sandalyeden yere sağılıverdi, boynundan oluk gibi kan fışkırdı. Sonra da hemen kesildi. Donmuş kalmış kahve kalabalığının arasından Selim balıkçının bir yay gibi gerilip İhsan'ın "Yandım anam!" demesiyle birlikte Zeynel'in üstüne atılması, tabanca tutan elinin bileğine sarılması bir oldu. Selim tabancayı almış, şaşkınlıkla bir elindeki ağzından duman çıkan tabancaya, bir orada durmuş kalmış Zeynel'e bakıyordu. Birden bütün kahve şaklayan bir tokadın sesiyle irkildi ama gene de hiç kimse yerinden kıpırdamıyordu. Selim Zeynel'i sol eliyle boynundan tutmuş, sağ eliyle veriştiriyordu. Zeynel ise başını elleri arasına almış, o vurdukça iki büklüm oluyor, vurdukça bir ölümden kaçarcasına büzülüyordu. Artık ağzından duman çıkmayan tabanca da kahve ocağının altında duruyordu. Selim, balıkçı balyoz gibi ağır elleriyle vurdu, vurdu, en sonunda körük gibi soluyarak iyice soluğu taşmış Zeynel'i bırakıverdi. Zeynel orada ölünün başında bir umarsızlık içinde kala kalmış, ne yapacağını bilemez bir duruma düşmüştü. İhsan sağ yanına yatmış, elleri yumruk, bacakları karnına çekilmiş, toprakta yer yer birikerek ta kapıya kadar akmış kanın içinde kalmıştı. Uzun sarı bıyığı da kana batmıştı. Gözleri bir korkuyu, ölümü, sonsuz şaşkınlığı bekler gibi alabildiğini açılmıştı. Selim geldi, İhsan'ın başında durdu, baktı. Baktı, baktıkça yüzünün rengi yerine geliyordu. Birden telaşla, korkuyla ardına döndü. Zeynel orada olduğu gibi duruyordu. Selim onun karşısında durdu, baktı, baktı. Belki şimdi ilk olaraktan görüyordu Zeynel'i. Bu adam da nereden çıktı der gibiydi hali, tavrı, bakışları. Belki daha da neyin ne olduğunu farkında değildi. Arkasına döndü, yeniden bir şeyler araştırır gibi ölünün üstüne eğildi, gözlerinin içine gözlerini dikti, sağ elinin şahadet parmağının ucuyla da İhsan'a dokundu. Hemencecik de elini yalıma dokunmuş gibi geri çekti. Doğrulunca Zeynel'le burun buruna geldiler. "Hak tu!" dedi Selim. Zeynel'in yüzüne kocaman bir tükürük attı. Bir daha, bir daha tükürdü. Tükürüğü Zeynel'in suratında kırbaç gibi şaklıyordu. Elleri yanlarına düşmüş Selim, bacakları feldir değerek, sarhoş gibi yalparayarak kapıdan çıktı. Plajın köprüsünün üstüne gitti, oradan döndü, kahvenin kapısına geldi. Orada durur gibi, bir şeyler düşünür gibi, bir şeyleri anımsar gibi yaptı. Başını uzattı kapıdan içeriye, birisini ararmış gibi baktı, hemen de başını geri çekti. Martı gazinosunun önünden Florya plajlarına vurdu, lodoslu denizin dalgaları bir ağaç boyu yükseliyor, asfaltın üstüne çat diye düşüyordu. O gittikten biraz sonra ortada iki büklüm kala kalmış Zeynel, bir uykudan uyanırmışçasına uyandı. Sağına soluna bakındı, yerde yatan İhsan'a bakmadan üstünden bir adım atıp kahve ocağının altındaki tabancasına vardı, eğildi onu yerden aldı. Gene İhsan'ın üstünden atlayıp kapıya kadar yürüdü, kapıda sırtını aydınlığa verip durdu. Her birimize teker teker baktı, gözleri sonunda geldi, İhsan'ın üstünde kaldı. Yüzünde bir an bir şaşkınlık dolaşır gibi oldu. Gülümsedi, başını salladı, dişini sıktı, ıslık gibi bir sesle ''Yaktın beni orospu çocuğu İhsan'' dedi. ''Yaktın, söndürdün ocağımı. Ben ne yaptıydım ki sana?'' Arkasını döndü, eşikliğe varınca durdu, başını arkaya çevirdi, bir dışarıya denize, bir bize, ürkek ürkek baktı. ''Söyleyin'' dedi. ''İşte hepiniz burada tanık oldunuz. Ben ne yaptım o pezevenk Selim'e de bana bunu yaptı?'' Kimseden ses çıkmadı. ''Söyleyin lan, ben ne yaptım ona da beni bu kadar hepinizin içinde aşağıladı. Peki ben şimdi bütün bu yaptıkların öcünü Selim'den almamalı mıyım? Söyleyin lan, söyleyin be, mezar taşı mısınız?'' Kahvenin içinde elinde tabanca yürümeye başladı. Hem yürüyor hem konuşuyor. Arada da bir kere durup aşağıya ayaklarının yanındaki ölüye bakıyor. Gene dolanıyordu uzun adımlarla kahvenin içinde. Ölünün ta eşiğine kadar akmış gitmiş kanına özellikle basmamaya dikkat ederek. ''Söyleyin, ben o Selim'le, o bu menekşeye geldi geleli hiç konuştum mu? Söyleyin be Allah'ın belaları, korkak rezil yaratıklar. Siz de insan mısınız be? İşte elimde bu tabanca var diye, işte şurada da şu hergele kan içinde yatıyor diye ağzınızı açamaz oldunuz değil mi? Kanınız kurudu değil mi? İçinizde o dilsiz bin yaşında Selim gibi bir yiğit yok değil mi? Ses verin be, hey mezar taşları, hey Süleyman, baksana çam yarması, baksana ayı gibisin be. Afurundan tafurundan yanına varılmazdı be köpek, bak sinmişsin oraya, neredeyse masanın altına kayıverecek, altına sıçacaksın.'' Delicesine bir kahkaha savurdu. ''Kim bilir, belki de altına sıçmışsındır da onun için yerinden kıpırdamıyorsundur.'' Tabancanın namlusunu Süleyman'a çevirdi. Süleyman'ın mosmor kesilmiş dudakları düşecekmiş gibi titriyordu. Ve Süleyman sandalyenin üstüne yığılmış kalmıştı. ''Kalk ayağa ayı, bakın şunun heybetine, yarsan üç adam çıkar gövdesinden.'' Zeynel sırım gibiydi. Şimdi şu anda da sinirden daha da sırımlanmış, çelik bir tel gibi gerilmişti. ''Kalk ayağa orospu analı palavracı Süleyman.'' Süleyman kalkmaya davrandı, iki elini masaya dayadı, bastırdı. Çöktüğü yerden bir türlü kıpırdayıp da doğrulamadı. Yüzü kağıt gibi olmuştu. ''Lazerkan kalk, kalk bak bakalım Süleyman altına sıçmış mı?'' Lazerkan kalktı, Süleyman'ın koluna girdi, onu kaldırdı, eğildi sandalyesine baktı, sonra da arkasına pantolonunun kıçını bir iyice gözden geçirdi, Süleyman'ı yerine oturturken başını salladı. ''Cık'' dedi, ''sıçmamış.'' Zeynel güldü. ''O kadar korktu ki Allahsız palavracı pezevenk, korkusundan sıçmamış bile.'' Süleyman ağzında bir şeyler geveledi, Zeynel ona yaklaşıp sordu. ''Ne diyorsun, ne?'' Sesi tepeden de alaycıydı. ''O söylediğini bir daha söylemezsen yersin kurşunu.'' Namluyu burnuna dayadı, sonra birden anımsamış gibi toplu tabancanın topunu açtı, içindeki kurşunları eline döktü, kurşunlarla birlikte elini cebine soktu, oradan bir avuç dolusu kurşun çıkarıp tabancayı doldurdu, topu kapadı. ''Söyle lan İbne Tor'' dedi. ''Söyle, ağzını kurşunla doldurmadan...'' Süleyman bir dua okur gibi ''Etme oğlum etme, yapma yavrum Zeynel yapma, Allah var.'' Zeynel dişlerini sıktı. ''Vay'' dedi. ''Vay anasını avradını, vay sülalesini, vay senin soyunu sopunu, vay senin kızını kısrağını, vay senin, sizin için Allah yok da benim için var değil mi, öyle mi?'' Tabancanın horozunu çevirip var gücüyle Süleyman'ın kafasına indirdi. Süleyman'ın alnından kanlar çıktı, dağıldı, bütün yüzünü bir anda kapladı. Aşağı boynuna, gömleğine indi, masanın üstüne süzülmeye, oraya göllenmeye başladı. ''Lazerkan, buyur abi, şu pezevengin kanını sil, korkma gebermeyecek. Gebermeyecek ama bir ayda denize çıkamayacak. Tekmil Marmara'nın balığını bir gecede yakalayamayacak.'' Erkan kalktı, kahve ocağına gitti, ocakçının omzuna atılmış el kurulama havlusunu aldı, Süleyman'ın kanını sildi, vardı yerine oturdu. ''Ceketini çıkart da kendi ceketiyle sil bok herifin o mikrop kanını.'' Dişlerini sıktı, ''Alçak Süleyman'' dedi. ''Aklında mı? 15 yıl oluyor herhalde. Trolden balık ayıklarken elimin üstüne kabarılı ayakkabınla bastığın, basıp da kemiklerimi ezdiğin. Parmaklarımın bütün eti soyuldu da, apan kemikleri gözüktü de, senin de güldüğün. Ulan Allahsız.'' Zeynel bir kapıya gidiyor denize, karşıki yola bakıyor. Bir karşısına kahvedeki bir kişiyi alıyor, onunla bir yaşam hesaplaşması yapıyordu. Akşam olup gün kavuşuncaya kadar bu hesaplaşma sürdü. Bir ara Zeynel benim de önüme geldi. Şöyle bir acı, gözleri dolarak gülümsedi. ''Hepsini duydun ya abi.'' dedi hüzünlü, yıkılmış bir sesle. ''Hepsini. Bizi de ana doğurmadı mı? Ben de insan değil miyim? Ne dersin?'' Sustum. Hiç olmazsa sen susma be abi dedi. Bu kadar dünya görmüş gün geçirmişsin. Ne söyleyeyim ki Zeynel dedim. Söze zaman bırakmadın ki sen. Tabancayı tam yüreğimin üstüne çevirdi. Bak dedi. Bu ölü, bu da yaralı. Bunların hepsini de öldürmekten beter ettim. Belki az sonra polisler gelir, ben teslim olmam, çarpışırız. Bak, ceketinin iki cebini gösterdi, kurşun doluydu. Bilerek geldim, çarpışırız polislerle. Ben öyle postu kolay deldireceklerden değilim. Selim balıkçı polise haber verdi mi dersin? Soğukkanlı, vermemiştir dedim. Fena olmadı bu iş değil mi? Bilmem Zeynel dedim. Hak etti şu yerde yatan orospu çocuğu dedi. Süleyman'ı gösterdi. Bu da... Sonra ellerine bakarak gülümsedi. Bunlar da, dedi, kahvedekileri gösterdi. Kapıya gitti, dışarıya baktı. Elektrikler yandı, dedi sevinçli. Ne iyi, az sonra belki de öldürülürüm. Kim bilir, ölmek nasıldır? Bu orospu çocuğu öldü, bak nasıl da bakıyor. Kim bilir, belki de ölmez, kurtulurum, kaçarım. Teslim olmak yok. Hiç kimseden ses çıkmıyordu kahvede. Zeynel akıl edip elektrik düğmesini çevirdi. Kahvenin 150 mumluk çıplak kocaman ampulü yandı. Herkesin sararmış yüzü uzamış, upuzun olmuştu. Bir Erkan gülüyordu. Ne dersin abi, sen bilirsin. Teslim olsam beni asarlar mı ki? Belki asmazlar değil mi? Niye assınlar şu orospu çocuğunu öldürdüm diye? Şu palavracı iti yaraladım, şu aşağılık heriflere sövdüm diye. Beni asmazlar değil mi? Kim bilir belki. Kim bilir belki diye ağzıma öykündü. Ulan sizler de amma diplomat oluyorsunuz. Senin de ödün kopuyor değil mi? Kim bilir belki dedim. Tam bu sırada kapıda Selim balıkçı belirdi. Zeynel onu görür görmez dehşet bir paniğe kapıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Kapıya saldırdı. Selim'i hızla bir yana itip kaçtı. Karanlığa karıştı gitti. İçeriye giren Selim balıkçı ne oldu diye sordu. Polis daha gelmedi mi? Ben sen polise haber verdin mi dedim. Vermedim dedi Selim balıkçı sert. Ben de sustum. Kaçtın gittin de bunca zaman ne yaptın diye sordu ona Hakkı baba. Ne mi yaptım? Elleriyle saçlarını karıştırdı Selim balıkçı. Yahu Hakkı dedi. Benim tabanca gittim tekneye açıldım denize. Belki 100 kurşun yaktım denedim tabancayı. Azrail gibi tabanca. Bir de baktım hiç kurşun kalmamış. Ne yapayım derken buraya geldim. Ah bir tek kurşunum kalsaydı o buradan çıkabilir miydi? Çıkamazdı dedi Hakkı baba. O gün saat sabah 5'te geldi kahveye polis ekibi. Beni yatağımdan kaldırıp ertesi gün öğleye kadar sorguya çektiler. Bütün menekşeyle birlikte. Selim balıkçının birkaç kere kendi kendine ah bir tek kurşunum kalmış olsaydı diye mırıldandığını duydum. 2. İhsan'ın cenazesi ertesi gün kaldırıldı. Cennet Mahallesi'nin yeni camisine bütün menekşe halkı gelmişti. Yaşlılar, çocuklar bile. Herkes İhsan'ın yakışıklılığını, gözü pekliğini, baba yiğitliğini, cömertliğini konuşuyordu. Onun öteki yanından Gelibolulu Meliha'nın fedailiğinden kimse en küçük bir söz açmıyordu. Zeynel onu niçin öldürmüştü? Onu herkes biliyordu ya, ondan da sebepten de kimse söz etmiyordu. Zeynel'den de söz açan olmadı. Cenazeden sonra hep birlikte kahveye döndük. Bir tek Remzi kalmıştı menekşede. Bir tenekenin üstüne balıklarını dizmiş, bir yandan satıyor, bir yandan da gitmem o boynuzlunun, gitmem o pezevengin cenazesine diyordu. Yöreye şarap kokuları fışkırtarak, oradan geçenlerin burun direklerini sızlatarak, gidilmez o aşağılık yaratığın cenazesine diye bastırıyordu. Ancak onun gibi aşağılık olanlar kılarlar öyle bir insanlık dışı mahlukun cenaze namazını. Kahveci Şaban çayları çoktan hazırlamıştı. İnce belli, altın yaldızlı bardaklarda tavşan kanı çaylar tutuyordu. Herkes yorgundu. Konuşmadan çaylarını yudumladılar. Sonra hemen birkaç kişi konkene oturdu. Onların arkasından da tavlacılar açık bıraktıkları tavlaların başına geçtiler. Dışarıda alabildiğine bir güneş vardı. Işık denizi doldurmuştu. Silme. Denizde su yerine mavi, yoğun bir ipiltiler örgüsü çağıldıyordu. İnsanı sevinçten uçuran, yüreğine ta denizin sonuna kadar gitmek isteğini dolduran mor ışığın sağıldığı bir gündü. İbo Efendi bastonuna dayanmış, bir haftalık kırçıl sakalı, ablak yüzüyle düşünceye dalmıştı. Lazerkan önüne geniş bir kağıt çekmiş, üstüne kargacık burgacık resimler çiziktiriyordu. Elleri iki el büyüklüğündeydi, kocamandı. Gözleri de azıcık şaşı bakıyordu. Elindeki tükenmez kalemi arada bir masanın üstüne bırakıyor, bir şeyler bekleyerek yöreyi gözden geçiriyor, gözleri bazı kişilerin üstüne gelip dikiliyor, haydi ne duruyorsunuz der gibi bakıyordu. Ortalıkta sıkıntılı, üzülmeye, kızmaya benzemeyen sabırsız bir bekleme vardı. Herkesin dolup taşan bir hali vardı ya, kimse ağzını açmıyordu. Bir başlasalar öyle bir boşanacaklardı ki. Dışarıdan Remzi'nin sesi, bir motorun pat patı geliyordu. Uzaklarda bir de horoz öttü, Yeşilköy'ün oralarda. Sıkıntılı hava uzadıkça uzuyordu. Benim de canım sıkıldı. Bu ağır havadan kurtulmak için kendimi dışarı atmaya hazırlanmıştım ki Selim Balıkçı ayağa kalktı. İri yarı uzun boyuyla başı tavana değecek kadardı. Kumral, kötüleşmiş gür bıyıklarının ucu burulmuş, sipsivriydi. Geniş alnında çok görmüş geçirmişlerin kalın derin kırışıklıkları vardı. Güçlü çenesi kalın dudaklarına, çökük avurtlarına yakışmıştı. Gözlerinin yöresi örümcek ağı gibi kırışmış, iri mavi gözleri bu kırışıkların ortasında daha parlamış, ışıldamıştı. Her zaman kısılmış gözleriyle bir yerlere bakar, doymayarak, usanmadan, bıkmadan bakar gibiydi. Elini cebine soktu, birkaç para çıkarıp masanın üstüne koydu. Kahverengi şayak gocuğunun düğmelerini ilikledi, kahverengi pantolonu güçlü bacaklarına yapışmıştı. Ayağına sarı lastik çizmeler çekmişti. Belindeki kırmızı kuşağı özenle bağlanmıştı. Geniş adımlarla dışarıya çıktı, sonra nedense hemen geriye döndü, upuzun kırışmış boynuyla içeriye uzandı. Bir an içeride oturanları gözden geçirdi, şöyle bir tepeden bakarak bu arada benimle göz göze geldi. Hemencik de gözlerini kaçırdı, sonra da pişman olmuş ki gene göz göze geldik. İnceden belli belirsiz bana şöyle bir gülümsedi. Bana öyle geliyor ki dostluğumuz onun bana güveni bu anda başladı. Çok uzun, hiç bozulmadan, incinmeden, birbirimizi anlayarak yıllarca alttan alta sürmüş bir dostluğun açığa vurmasıydı bu. Başını çevirdi, plaj köprüsünden yöne gitti. Teknesine binip denize açıldığını sanıyorum. Üstümüzden gürültüyle alçaktan bir uçak geçti. Onun arkasından da yakından tam üstümüzden bir helikopter. Bu helikopter her gün bu saatte üstümüzden böyle uçar Trakya yönüne giderdi. Selim gittikten sonra Süleyman dişlerini sıkarak "Deyyus, aşağılık herif," dedi. "Katil, İhsan'ı o öldürdü, Zeynel değil. İsteseydi Zeynel daha tetiğe çökmeden o uzanır tabancayı elinden alabilirdi." "Alabilirdi," dedi İbo Efendi, başını bastonundan kaldırıp bir haftalık kırçıl sakalını kaşıyarak. "Tabii alabilirdi. İstedi ki Zeynel İhsan'ı önce öldürsün, ondan sonra da o varsın tabancayı onun elinden alsın." "Tamam," dedi kahveci Şaban, "ben buradan onu iyice gözetledim. Zeynel kurşunu sıkıncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Hem de 3 kurşunu. İhsan sandalyeden yere düşünce vardı onun bileğini kavradı, o da tabancasını yere attı." Süleyman, "Danışıklı dövüş," dedi. Bana döndü, "söyle," dedi, "danışıklı dövüş değil mi? Zeynel kahvede İhsan'ı öldürecek, Selim Balıkçı da varıp onun eline vurup tabancasını düşürecek. Daha önceden sözleşmişler." "Sözleşmişler," diye alay etti Hakkı Baba. Süleyman ona ters baktı. "Be hey Allahsız, Zeynel'le hiç konuştuğunu gördün mü sen Selim Balıkçı'nın?" "Zeynel'i sevmezdi ki konuşsun onunla," diye güldü Kıvanç'la Laz Erkan. "Elinden gelse Selim Balıkçı amca bir kaşık suda boğardı onu. Zeynel'i görünce Selim Balıkçı amcanın suratı mosmor kesilirdi öfkesinden." "Susun," diye bastonunu yere vurdu İbo Efendi. "Susun. İhsan'ı öldüren Zeynel değil, Selim Balıkçı'dır," dedi yine Süleyman. Remzi kapıdaydı. Hışımla içeriye girdi, bütün kahveyi ekşi bir şarap kokusuna boğdu. "Ulan Allah'tan korkun be, bu kadar da iftira olur mu, ulan Allahsızlar be," diye bağırdı. "Sen Selim Balıkçı'nın bir köpeğisin," dedi köşeden fırlayan Atom Salih. "Sensin köpek," diye karşı koydu Remzi. Tekme tokat birbirlerine girdiler. Bir süre kahvenin ortasında vuruştular. Hiç kimse dövüşenlere karışmadı. Öyle seyrettiler durdular. Ağzı burnu kanamış dövüşçüler kendiliklerinden ayrılıp az sonra dışarıya çıktılar. İbo Efendi bastonunu yere vurdu. "Selim Balıkçı azıcık daha iyi adam olsaydı, şimdi İhsan aramızda olurdu. Mezarda değil." Şaban oturanlara birer çay daha dağıttı. Çerkes Yusuf, "Onu öldüren bu cimri kişi Selim Ağa Balıkçı'dır." "Tabii," diye ağzındaki dumanı savurdu Süleyman. "Mahsus, hep mahsus. Bileğinden tuttu Zeynel'i, sıksa suyunu çıkarırdı Zeynel'in. Zeynel'in de tabancası elinden düştü. Neden Zeynel'i yakalayıp elini bağlayıp polise teslim etmedi? Kolunu bağlayıp da onun şuraya oturtup da polise bir çocuk göndermedi? Neden yüzüne tükürdü Zeynel'in? İğrendi de elini sürmek istemedi de ondan," diye güldü Laz Erkan. "Korktu," diye konuştu Mahmut. Mahmut daha köşedeydi. İlk olarak konuşuyordu. Bütün başlar ondan yana çevrildi. "Bakmayın afur tafuruna onun. Dünyanın en yüreği yufka korkak kişisidir o. Kötü bir adam değildir ya, korkaktır. Bir balıktan, bir karıncadan, karanlıktan, mezarlıktan, şu köprüden, ağlardan, köpeklerden, kedilerden, kelebekten bile korkar o. Aslanın oğlu bir tay bulmuştu Florya düzünde geçen yıl. Küçücük, anasından yeni doğmuş taydan bile korkmuştu Selim balıkçı. O kendisinden bile korkar. Onun sinekten bile ödü kopar. Etme Mahmut dedim. Atma, din kardeşiyiz. Vallahi abi dedi Mahmut utanarak. Vallahi atmıyorum. Ben onunla çok balığa çıktım. O hiç konuşmaz ya. Konuşurken korkusundan dili diline dolaşır da ondan konuşmaz. Bana öyle geliyor ki o korkusundan bir gün kendini öldürecek. Atma. Yalan söylüyorsam anam avradım olsun abi. Kimin korkak, kimin yürekli olduğunu ancak ben onu çok gördüm abi. O korkudan deli olur. O dünyanın en cimri mendeburudur diye içeriye girdi Atom Salih. Az daha onun cimri namussuzun, uğursuzun yüzünden Remzi ile birbirimizi öldürüyorduk. Barıştınız mı Remzi ile diye sordu Kürt Hasan. Barışmaz olur muyuz diye yaygın güldü Atom Salih. O pisin yüzünden kıyamete kadar küstürecek değiliz ya. O benim elimi öptü, barıştık. Kapıda gözüken Remzi, kısacık boyu, sıska, kadidi çıkmış bedeniyle o benim elimi öptü diye bağırdı. Sen benim elimi öptün. Salih onun üstüne atılmaya hazırlanırken Remzi yüz geri etti. Doğru dedi. Haklısın arkadaşım. İlk önce ben senin elini öptüm. Öptün diye kabardı Atom Salih. Bacakları birbirine dolanarak vardı Remzi'nin koluna girdi. Yolun öte geçesindeki meyhaneye yöneldiler. Onlardan sonra gene kahvede bir curcuna başladı. Selim balıkçının ıncığını cıncığını çıkardılar. Konuştukça Selim'e öfkeleri artıyordu. Nereden geldiğini bilen var mı bunun? Hastalandı da 3 ay ben baktım köpeğe. 3 ay baktım, çorba pişirdim de, 3 ay ilaç aldım da. 3 ayda da o kadar yalvar yakar. Bak ölüyorsun Selim balıkçı. Şu biriktirdiğin paraların yerini bana söyle de. Bak sen ölüyorsun, yazık değil mi? O kadar para da yerde kalmasın, nereye sakladıysan söyle de çürümesin. Selim balıkçı, Selim balıkçı. Bak sana da aylardır çorba pişiriyorum. Aylardır sana bakıyorum, üstünü başını yıkıyorum. Seni elimle tıraş bile ettim. Nasıl olsa yakında öleceksin, hiçbir ücret istemiyorum. Söyle paranın yerini. Devletin, milletin o kadar parası çürümesin Selim balıkçı. Selim balıkçı. Can çekişti, can çekişti, can çekişirken elini şöyle bir olamaz diye savurdu. Ben de o can çekişirken kaldırdım onu, sırtladım götürdüm teknesine attım. Evimde geberip de evimi pisleyeceğine kendi teknende öl dedim. Kendi teknende. Yalan, yalan söylüyorsun Osman. Benim şimdiki gibi aklımda sen onu teknesine hiç götürmedin. Götürdüm de bir baktım sabaha karşı ocağın çekişen adam geriye gelmiş. Eski yerine ocağın başına yatağın içine girivermiş. Bir ay daha çorba pişirdim ona. Çok da parasını aldın. Söyle ben de ona kaç çorba içirdim kaç? Kaç çorba kaç? Çorba. Ölseydi de teknesi kayıkları sana kalacaktı. Boşuna mı? İnsanlık uğruna mı çorba içirdin ona? Kaç lira aldın? 10 lira. Cimri. Bundan daha cimri adam. Gelemez bu dünyaya. 10 günlük kurumuş ekmeği doğrar da suya. Yumuşatır da suyla ekmek yer. Bir de tuttuğu balığın çurtçurlarını. Balıkların çoğunu pişirmez de öyle martı gibi çiğ çiğ indirir gövdeye.